Podcast dinle.
Ve özetler diyelim efendim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin başarı çıtasını her geçen gün yükseğe taşındığını ve yılın ikinci çeyreğini ciddi bir büyümeyle kapatacağını söyledi. Ekonominin ciddi bir değişimden geçtiğini belirten Erdoğan, çevre dostu bir büyüme prensibi benimsediklerini de vurguladı. Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısına ilişkin yeni kararları açıkladı. 15 yaş üstündekilerle kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere aşı hakkı tanımladı ve sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara 4. doz aşı hakkı da verildi. Temmuz ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmesi açıklandı. Bütçe geçtiğimiz ay 45.8 milyar lira açık verirken Ocak ve Temmuz döneminde ise açık 78.3 milyar lira olarak gerçekleşti ve ilk 7 ayda faiz dışı denge ise 36.1 milyar lira fazla verdi. 2021 yılının ikinci çeyreğinde işsizlik geriledi. İşsizlik oranı 0.6 puan azalışla %12.4 olarak gerçekleşti. İstihdam oranı %44.4 olurken iş gücüne katılanların oranı ise %50'ye yükseldi. Ücretli çalışan sayısı ise Haziran ayında bir önceki yıla göre %13.5 artış göstererek 13 milyon 700 bini aştı. Ve şimdi ise küresel başlıklara bir göz atalım. Çin'deki toparlanmaya delta engeli geldi. Temmuz ayı sanayi üretimi %6.4 ile beklentilerin altında kaldı. Perakende satışlarsa %8.5'te kaldı. Fed üyeleri aylık 120 milyar dolar olan varlık alımlarının azaltılmaya başlaması konusunda uzlaşmaya vardılar. San Francisco, Boston, Dallas ve St. Louis Fed başkanları yaptıkları açıklamalarda varlık alımlarında azaltımın en geç 3 ay içinde başlaması ve alımların 2022 yılı ortasına kadar bitirilmesine destek verdiler. Özetler bu şekildeydi. Şimdi gelin ayrıntılara bakalım. Peki efendim, devam edelim. Şimdi konuğumuz olacak ve deri ihracatı, deri sektörünü konuşacağız. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şen Ocak bizlerle birlikte. Sayın Şen Ocak, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar Andan.
Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi dakikalar öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını takip ettik. Büyümeye ilişkin açıklamaları vardı. Sanayiye ilişkin açıklamalar keza vardı. 2021'de tahminlerin ötesinde bir başarı yakalanacağını söyledi. Özellikle imalat sanayi tarafımızın güçlendirilmesi gerektiğini, bu yönde adımların atılacağını, üretim, ihracat ve dört başlığı nitelendirdi. Üretim, yatırım, ihracat ve inovasyon konuları. Şimdi Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bu şekildeydi. Nasıl değerlendirirsiniz üretim tarafını? Az sonra deri sektörünü konuşacağız, oradaki ayrıntıları alacağız ama bu başlıklar altında yorumlarınızı almak isterim.
Önder Hanım, tabii bir pandemi süreci yaşadık ama Türkiye'ye bir takım olumlu yansımaları da oldu. Yani uzak doğudaki üretimlerin, tedarik zincirlerinin nakliyeden kaynaklanan bir takım konteyner fiyatlarının artmasının Türkiye'deki ihracata çok olumlu yansımaları oldu. Hemen hemen bütün sektörler ihracatta uzun vadeli, orta ve uzun vadeli iş planlarını olumlu şekilde revize ettiler. Burada tabii hemen hemen 23'e yakın sektörümüzün ihracatında ciddi artışlar oldu. Artmaya da devam edecek. Yine doluluk oranları iyi. Üretimlerindeki herhangi bir boşluk yok. Hatta bazı sektörlerde ileride uzun vadede üretim siparişlerimizi alamayız diye erken teslimat isteyenler de duyuyoruz. Bu da sevindirici. Tabii ki bu üretime olumlu yönde yansıdı. Tabii dünya çapında materyal fiyatlarının artmasının fiyat artışları oldu, ancak Türkiye'de sonuçta ham madde girdilerine göre belirlenen fiyatlarla ihracatını yapmaya devam ediyor ve rekorlar kırıyor her ay. Bu da sevindirici. Buradan bizim deri sektörüne gelirsek, deri sektörü biraz farklı bu gelişmelerden. Özellikle hizmet sektörüyle birlikte at başı gidiyor bizim. Olumsuz etkilenen sektörlerden biri biliyoruz ki hizmet sektörü. Onun da yanında deri sektörü de hizmet sektörüyle paralel hareket ettiği için olumsuz gelişmeler yaşadı. Ama hareket başladığında, seyahatler başladığında, aşılama oranı yükseldiğinde bizim sektöre paralel şekilde yansıyor. Onun için 2019 yılı rakamlarıyla daha çok kendimizi biz değerlendiriyoruz. 2020 rakamlarına göre ciddi artışlarımız var ama şükürler olsun ki 2019 rakamlarını da yakalamaya başladık. İsterseniz kendi sektörümle ilgili başka sorunuz yoksa genel anlamda kendi sektörümüze
Geçmeden
dönebilirim.
Sayın Şen Ocak, şimdi az önce yine Başkan Erdoğan'ın sözlerinden gidecek olursak yeşil ekonomide geride kalmamak için yeni tedbirleri, yeni adımları atacağız dedi. Burada ne gibi adımlardan, ne gibi başlıklardan konuşuruz bunun için?
Şimdi tabii karbon ayak izi veyahut da çevreyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Biz de biraz önce devam ediyor şu anda da tim yönetim kurulu. Orada da onları tartışıyoruz. Mutlaka burada Türkiye alması gereken yerde olmalı. Gerçi kötü bir yerde değiliz, iyi bir yerdeyiz. Karbon salınımı konusunda biliyorsunuz dünyada en çok kirletenler Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve devam ediyor. Bizim payımız düşük de olsa bu bir övüneceğimiz bir şey olsa da buna yönelik çalışmaları devam ettireceğiz. Özellikle şunu tartışıyoruz. Tabii biz her ne kadar bu tip zararımız azsa da dünya ama bunun gelişmiş ülkeler bize maliyetini daha fazla yükleyebilirler diye düşünüyoruz. Bu amaçla da biz üzerimize düşen her şeyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun için kirletenler başka maliyetini bize ödetebilirler. İhracatımıza bir takım sınırlamalar gelebilir. Biz bunu bu yönde de değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bakanlıkla da bu anlamda neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Sıfır atık olayı var mutlaka çevreyle ilgili olarak. Türkiye bu konuda bir takım tedbirler alıyor. İşte yurt dışından gelen plastiklerle ilgili bir takım tedbirler alındı biliyorsunuz. İzleniyor artık çevreye zarar verecek şekilde. Bertaraf edilmesi için çalışılıyor. Deri sektöründe de böyle bir şeyimiz var, bir çalışmamız var. Yani Türkiye'de gelen ürünlerin en azından çevreyle ilgili bir takım maliyetleri varsa ki deri sektörü dünyada çevreye en duyarlı sektörlerden biri. Yani altyapımız var, arıtmalarımız var, bazı uluslararası kuruluşlara akreditteyiz. Bunların bize sunduğu şartları yerine getiriyoruz ama ne
nasıl
olursa olsun
çalışmalar Sayın Şen Ocak? Bunlar çünkü hemen şunu soracağım. Deri sektörü dediğimiz zaman burada da aslında akla ilk gelenlerden bir tanesi atık konusu. Bu atıklar ekonomiye nasıl kazandırılabilir? Buradaki başlıklarla birlikte değerlendirildiğinde sektörde ne gibi çalışmalar var ve gündeme gelecek çalışmalar?
Evet, derinin hemen hemen her şeyini kullanıyoruz biz biliyorsunuz. Yani bugün jelatinden tutun da birçok sektörde derinin normal klasik anlamda bildiğimizin dışındaki birçok atığı da kullanılıyor, üretime kazandırılıyor veya ekonomiye kazandırılıyor. Ama ne olursa olsun yine de biz bir takım tedbirler istiyoruz. Son zamanlarda gündemimizde bu da var. Yani Türkiye'ye gelen bir ürünün katma değerli ürün olarak çıkmasını istiyoruz. Eğer bu yarı mamul olarak örneğin krom kras deriz biz yarı mamulün de altında bir ürün olarak çıkması için bir takım sınırlamalar, tedbirler alınmıştı. Bir takım ihracatta fonlarımız vardı. Bunların biraz daha artırılması için de bakanlıkla görüşme halindeyiz. Umuyorum ki katma değerli ürün ihracının önü açılsın. Çünkü ne olursa olsun yurt dışında gelen burada ürünler üretildikten sonra en azından çevreye kirliliği yoksa da ülkeye bir maliyeti var. Enerji harcıyor, su harcıyor, arıtmalara paralar harcamışız. Bunların da dışarıdan birisi yarı mamul olarak alıyorsa bir bedelini ödesin diyoruz. Onun için de çalışmalarımız sürüyor. Tabii burada ihracata işte sınırlama mı olur? Yerine göre olur. Çünkü katma değerli ürün olarak çıksın istiyoruz. Örneğin bir ham deri geliyor. Yarı mamulün de altında bir aşamada satılıyorsa diyelim ki 30 ton ham deri 60 bin dolarlık bir ücretle dışarıya satılıyor. Bu bitmiş deri olduğunda 130 bin dolarlık oluyor ve istihdamı da 15 kişiden ayakkabı olarak 400 bin dolara çıkıyor ve 2 bin kişiye çıkıyor. Dolayısıyla gelen ürünlerimizin katma değerli ürün olarak çıkışını sağlarsak ülkeye ne olursa olsun ne kadar tedbir alırsak alalım ülke kaynaklarını kullanımda bir takım tedbirler almış oluruz ve ülkemizin de geleceğini çocuklarımızın torunlarımızın da daha sağlıklı bir şekilde yaşamaları için en azından çevremizi korumuş oluruz. Bu yanda deri sektörü ciddi tedbirler alıyor, bir ciddi çalışmaları var ve dediğim gibi en dünyada ilk sıralardayız yani çevreye en duyarlı üretim yapabilme anlamında bu anda kendimizi de övünüyoruz ama o tedbirlerin almasını da istiyoruz. Ne olursa olsun katma değerli ürün, hükümet politikası da o, sıfır atık var, karbon ayak izi var. Bunlar da evet. Hükümetimiz çok hassas, biz de bu konuda hükümetten desteği görüyoruz. Göreceğimize ileriki dönemlerde yapacağımız çalışmalarda da mutlaka destek alacağımıza inanıyoruz. Bu bize belki sektörümüzün bazı kesimlerine küçük de olsa zararlar verebilir. Ama ne olursa olsun önce Türkiye dememiz lazım, sonra sektörümüz, daha sonra da firmalarımız. Bu şekilde bir sistemine çalışmamız gerektiğini
Peki
düşünüyorum.
Mustafa Bey, geçelim şimdi sektör kısmına. Burada ihracat performansını değerlendirirsek Temmuz ayına kadar olan performansı nasıl? Ne gibi çalışmalar var buna yönelik? Var mıdır ülkeler çapında artış yaşandı mı? Rotalarda bir değişiklik oldu mu?
Biraz önce de bir ufak bahsettiğim gibi
Evet.
biz tabii ki 2020'ye göre şu anda %28 artışla 1 milyar doları aştık. 1 Ocak ve 13 Ağustos'a kadarki süreç içerisinde. 2019'a göre ise %1,6 düşüşümüz var. Ama bu ayakkabı sektöründe %2,5'lara tekabül ediyor. Bu anlamda ciddi bir şekilde sektör, dediğim gibi, seyahatlerinde serbestleşmesiyle beraber iyi bir ivmeyle devam ediyor. Burada tabii bizim alt sektörlerimiz var. Hepsine aynı yansımıyor. Bu ayakkabı var, yarı işlenmiş bitmiş deri var, sarıcıya var ve deri ve kürk var. Bunların da payları %62 ihracatımızın ayakkabı. %15'i de yarı ve işlenmiş bitmiş deriler. Sarıcıya da %13, deri ve kürk de %12. Hemen hemen hepsinde artışlarımız var. Bunların önemli olan tabii hangi ülkelere ve bölgelere olduğu da çok önemli. Bilinenin aksine Rusya'nın payı çok çok fazla değil. Hep bizi daha çok deri sektörü deyince Rusya akla geliyor ama gene birinci sırada olmasına rağmen 83 milyon dolarla Rusya %29 artışla birinci sırada. İkinci de Almanya, 77 milyon dolarla %13 artışı var. Üçüncü de İtalya, %17 artışla 56 ve Irak ve İspanya'ya geliyor. Bunların hepsinde de %18 ve 23 artışlar var. Yani Avrupa Birliği ülkelerine daha çok ağırlıklı bir satışımız var. Avrupa Birliği ülkelerinin %37 satışımızın, ihracatımızın %37'si Avrupa Birliği. Eski Doğu bloku ülkeleri de %15 paya sahip. Önemli bir gelişme de Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika ile ilgili olan dış politikasından kaynaklanan, bunun bize de yansımaları var. Afrika ülkelerine de 123 milyon dolarla ve %51'lik artışla %12 paylık bir ihracatımız var. Orta Doğu'da ihracatımızın artışı biraz daha düşük, %5. Asya ve Okyanus ülkelerinde %57, Türkiye Cumhuriyetleri de 62 ve önemli olanlardan bir tanesi de hep hedeflerimizden biri olan Amerika'dır. Amerika'da da %45'lik bir artışımız var. Bu bizi sevindiriyor. Bununla yönelik ciddi çalışmalar yapıyoruz ve pandemiye rağmen bunun sonuçlarını alabiliyoruz. Bir ile yani Ağustos ayındaki artışlarımız %168. Bu çok fazla, dediğim gibi, seyahatle çok bağlantılı bir şekilde gelişiyor. İnanıyorum ki yılın sonuna doğru daha ciddi anlamda ihracat artışları sağlayacağız. Bu, çünkü Eylül ayı itibariyle tekrar fiziki fuarlarımız başlıyor. Bunların mutlaka yansımalarını göreceğiz biz organizasyonlarımıza. Mikan var. Eğer bir aksilik olmazsa 33 tane firmayla Mikan fuarına yaklaşık 1500 metrekarelik bir alanda gidiyoruz. Line APL fuarı var aynı tarihlerde. Gene orada da 600 metrekarelik bir fuar alanı. APLF var Hong Kong'da. Çalışmalarımız devam ediyor. Tabii bu arada biz her şeye rağmen yine fiziki fuarlarımızı yurt içinde yaptık. IMOT fuarına ciddi anlamda alıcı getirdik her şeye rağmen. Yine Antalya'da bir ayakkabı fuarı, Antalya'da deri ve kürk fuarı yapıldı. ISAF fuarı, Leşov yapıldı Moskova'da ve Riva'da, İtalya'da, Karda'da da bir fuar yapıldı. Bunların hepsine fiziki katılımlar oldu ve ciddi şekilde oralardan bir can suyu geldi sektörümüze. Sektörümüze bunlar bir ivme kazandırdı. Bunun yanında alım heyetleri için fırsat kolluyoruz. Yurt içine getirdik ama ticaret heyeti olarak yurt dışına gideceğiz biz de. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Pandemi ve seyahat kısıtlamaları kalktığında hızlı bir şekilde ilk önce biz varalım diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dediğim gibi birçok fuara burada ciddi alıcılar geldi, getirdik. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, TİM'in ve bizim birliğimizin destekleriyle ciddi anlamda alıcıları fiziki olarak kendi şeyimize getirdik. Tabii olmazsa olmazı bu dönemin, biliyorsunuz, dijital B2B platformları. Bu konuda 25 Ocak 2020'de ciddi çalışmalar sonucunda sektörümüze bir platform kazandırdık. Rusça, İngilizce ve Almanca olarak dillerde platformumuzun yayında 167 ihracatçı firmamız var. 2600'ün üzerinde ürünle burada sergiliyorlar ürünlerini ve 91 ülkeden 735 alıcı platformumuza kaydolmuş durumda. Bunları izliyoruz, istatistik yapıyoruz, firmalarla ve alıcılarla ne şekilde randıman alırız, nasıl geliştiririz kendimizi diye. Bunları da paylaşarak ona göre tedbirleri de alıyoruz. Burada tabii bu platformların tanıtımı için Ticaret Bakanlığı'nın, TİM'in ve birliklerimizin ciddi anlamda katkıları var. Projeleri yapıyoruz. Online toplantılar, birbirleriyle iletişim kurabiliyor buradaki firmalar. Ama her geleni almıyoruz. Mutlaka satış almacıları onayladıktan sonra içeriye alarak daha verimli şekilde çalışması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Yani dijital taraf da kuvvetleniyor bir yandan baktığımızda. Şimdi ana pazarlar var. Rusya, Almanya, İtalya, Irak ve İspanya gibi Sayın Şen Ocak. Buradaki hamleyle birlikte, yani dijitalleşmeyle birlikte yeni pazarlar dahil olur mu? Bu az önce bahsettiğiniz 455 yabancı alıcıyla birlikte.
Şüphesiz tabii ki bizim amacımız klasik geleneksel pazarlarımızda tutunmak ama yeni pazarlar ilave etmek. Bunun için de Afrika'yı mesela çok önemsiyoruz. Afrika'da mutlaka olmamız gerektiği için çalışmalarımız var, katkılarını görüyoruz. Tabii Amerika'da yeni pazarlar yanında pazarımız olup da çok düşük pay aldığımız Amerika gibi pazarda yıllardır bir çabamız var ve ciddi anlamda buradan sonuç alıyoruz. Amerika ile ilgili çalışmalarımızı geliştirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Uzak Doğu'da da yine dijital platformları ciddi anlamda kullanıyoruz. Orada da olmamız gereken yerde değiliz. Orada da çalışıyoruz. Tabii burada dijital çalışmalarla müşteri alırken kendi içerideki firmalarımızın da bu yapılara uygun olması lazım. Bunun için de dijital dönüşüm ve e-ticaret diye bir URGE çalışmamız var. Burada da 35 firmamızın eğitimleri sürüyor. İyi ürün fotoğrafı nasıl çekilir? Sosyal medya hesapları nasıl doğru yönetilir? Bunların da eğitimlerini veriyoruz ki bu platformlarda yer alan firmalarımız daha çok sonuç alsınlar buradan diye. Onun yanında girişimci tasarımcılarımızı tekrar eğitime, onların bir takım platformlarda eğitiyoruz ki firmalarımıza farklı bir şekilde katkılar sağlasınlar diye. Yani bunlar bir bütün. Sadece dijital ortamı yaratmanız yetmiyor. Firmalarınızın buraya da uyumlu bir şekilde olmaları gerekiyor ve bunları sürekli de yenilemeniz gerekiyor. Bu evet. Anlamda da firmalarımıza ciddi çalışmalar veriyoruz.
Önemli çalışmalarınız, projeleriniz var. Bir tanesi de deri mühendisliği konusu. Bu anlamda öğrencilere de bir destek aslında bu başlıkla birlikte, ama ayrıntılarını alabilir miyiz Sayın Şen Ocak?
Tabii ki Handan. Tabii bu arada biz 3-4 tane film hazırladık. Bunları yayına koyduk. Her alt sektörle ilgili olarak dünyanın her çeşitli sosyal platformlarda bu filmlerimizi yayınlıyoruz. Güzel filmlerimiz oldu. Onu da belirtmek istiyorum. Deri mühendisliği tabii ki eğitim çok önemli. Mesleki eğitim çok önemli. Meslek liseleri ve üniversiteler çok önemli. 2 yıl önce deri mühendisliği Türkiye'de bir tane var Ege Üniversitesi'nde. Buradaki kapanma noktasına gelmişti açıkçası. Çok tanınmıyordu, bilinmiyordu. Gerçekten öğrencilerimiz aydınlatılmadığı sürece nereye nasıl kayıt yaptıracaklarını pek bilmiyorlar. Biz de YÖK'le ve üniversiteyle işbirliği yaparak burada bir tercih edilmesi için bir takım çalışmalar yaptık ve üniversitemizi veyahut da bölümümüzü tanıtmak istedik. Aşağı yukarı 10-16 kişi alıyordu o dönemlerde bu okul. Dediğim gibi hemen hemen de kapanma noktasına gelmişti. İlk 5 tercihten bir tanesini deri mühendisliği yapanlara ilk eğer bunlar 20 bin içerisinde ise asgari ücret kadar dedik destek bulacağız. 20 ile 60 bin arasında olan öğrencilerimize ilk tercihinde asgari ücretin %70'i, 60 ila 100 bini olanlara da %50'si oranında burs karşılıksız vereceğiz dedik ve geçtiğimiz yıllarda hem üniversitenin tamam puanları yükseldi ve bu kapsamda üniversitemiz %100 doluluğa ulaştı. Tekrar kontenjanda artış oldu. 20 falandı, 26'lara çıktı. Şu anda 14 öğrencimize burs vermeye devam ediyoruz. Tavan puanlar da 296'dan 417'ye çıktı ki müthiş bir artış bu. Tercih edilme oranları önce 41 kişiydi, şimdi 80-90'lara çıktı. Bu yılda çeşitli çalışmalar yaptık bu. Önemli olan buralarda okulu iyi tanıtmak. Bununla ilgili olarak da YÖK'le ve üniversiteyle işbirliği yaparak bir isim daha ekleme çalışmalarımız var. Deri ve ayakkabı mühendisliği. Çünkü bizim alt sektörlerimiz bazında ayakkabı çok çok önemli. Ayakkabı adı geçmediği için ayakkabıcılar pek oraya gitmiyordu. Şimdi eğer çalışmalarımızı üniversiteyle ve YÖK'le tamamlarsak deri ve ayakkabı mühendisliği olarak ismini değiştirirsek daha da popülaritesi artacaktır diye düşünüyoruz. Tabii ki sosyal medyada, devlet okullarında, özel okullarda, rehberliklerde bu tanıtmaya çalışıyoruz. Sağ olsun İstanbul Büyükşehir ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri de bize, il ve ilçe belediyeleri de bir takım platformları açtılar. Hem bakanlığın hem bu belediyelerin sağladığı imkanlarla billboardlar, raketler, metro istasyonları, İETT durakları, Zeytinburnu Belediyesi bizim sektörün olduğu yer, orası, radyo kanallarında, Gaziantep, Konya, İzmir, Aydın Uşak gibi birçok dericiliğin olduğu bölgeleri okulumuzu tanıtıp daha çok tercih edilmesi için her türlü çalışmayı yapıyoruz.
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şen Ocak. Çok teşekkür ederiz efendim vermiş olduğunuz bilgiler için. Sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum bu imkanı tanıdığınız. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Ve efendim devam ediyoruz. Evet efendim, şimdi ise hazır giyim sektörünü konuşacağız. TOP Hazır Giyim Sektör Başkanı bizlerle birlikte Sayın Şeref Fayat. Sayın Fayat, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz. Şimdi hazır giyim sektöründeki çalışmaları konuşacağız elbette ama dakikalar öncesinde Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım isterim. Burada merhametli büyüme stratejisinden bahsetti Başkan Erdoğan. Yeşil ekonomide geride kalmamak için tedbirleri hayata geçireceğiz dedi. Nedir buradaki tedbirler, neler olabilir, ne gibi çalışmalar var? Aynı zamanda hazır giyim sektörüne ilişkin de sormak isterim. Buna yönelik projeler, çalışmalar var mı?
Memnuniyetle. Bildiğiniz gibi özellikle pandemi sonrası doğaya daha saygılı, gerçekten yeni bir enerjinin kullanıldığı, çok daha doğaya hassasiyet yaklaşan bir süreç yaşıyoruz. Bütün insanlar gerçekten doğaya iyi bakmadığımız konusunda hemfikir. Özellikle pandemi öncesi başlayan Avrupa Birliği'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı diye açıkladığımız bir Avrupa Yeşil Anlaşması var. Buradaki hedef 2050 yılında Avrupa Birliği'nde karbon sıfır, karbon emisyonu sıfır hedefi var. Özellikle bununla ilgili gerçekten her sektörün üzerinde düşen çok önemli yaptırımlar olacak. Ve gümrüklerde de bunlarla ilgili özellikle kilogram başı bize belli bir karbon emisyonu vergisi tahakkuk etmeleri söz konusu. Dolayısıyla bütün sektörlerimizin özellikle en azından 2030 yılından önce bütün dönüşümü sağlaması lazım. Bu olmazsa gerçekten bütün sektörlerin, özellikle bizim bir çalışmamız da oldu, hazır giyim sektörü sanıyorum yılda 300 milyon dolara kadar bir bedelle karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla bütün yatırımların bu Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde hazırlanması lazım. Özellikle ben de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde hazır giyim ve konfeksiyon sektörü temsilcisi olarak bu Avrupa Yeşil Mutabakatı çalışma grubunda bulundum. Orayı ben yönettim kendi sektörümle ilgili. Gerçekten Enerji Bakanlığı'nın, Çalışma Bakanlığı'nın birçok ilgili bakanlığı bu konuda çalışmaları oldu ve bir yol haritası belirlendi. Özellikle yeni yatırımlarda ve tesis yatırımlarda bu yol haritasına göre yatırımların mutlaka kamu tarafından hem bilgilendirilmeli hem de desteklenmesi lazım. Bu olmazsa gerçekten birçok sektörde olduğu gibi, yani otomotiv sektöründe, kimya sektöründe, çimento sektöründe, hazır giyimde, tekstilde, birçok sektörde olduğu gibi biz de çok önemli karbon vergileriyle karşı karşıya kalabiliriz. Bugün belki bu hedefi AB açıkladı ama yarın Amerika'da açıklayacak, belki Çin açıklayacak. Biz de mutlaka zaten imzaladığımız ama meclisten geçirmediğimiz Paris Anlaşması'nı imza atıp gerekeni yapmamız lazım. Aksi takdirde çok önemli vergilerle karşı karşıya kalabiliriz.
Peki efendim, gelelim şimdi sektöre. Önemli gelişmeler sektörde de yaşanıyor dedik bir yandan da. Şimdi bir gelişme ki yol hazır giyim grubunun alımı %20'den %25'e çıktı. Yani buradaki talebin, sipariş hacminin arttığını görüyoruz hazır giyim tarafında. Ama nasıl değerlendirmek lazım buradaki artışı?
Aslında ana pazarımızda gerçekten bildiğiniz gibi pandemi sebebiyle ani duruş durmaktan kaynaklı bir sıkıntı olmakla birlikte açılır açılmaz ilk önce bize geldiler ve çok yoğun bir taleple karşı karşıya kaldık. İspanya için de zaten Zara İspanya demek. Baktığınız zaman gerçekten kendi içinde çok önemli markaları barındıran Inditex grubu Türkiye'den çok yoğun alım yapıyor. Zaten bildiğiniz gibi Türkiye hem Avrupa'nın ana pazarının çok yakın tedarik merkezi konumunda hem de gerçekten Avrupa'nın, yani ana pazarın ne istediğini çok iyi bilen konumda. Dolayısıyla İspanya'da Inditex özellikle koleksiyon hazırlamada ve Inditex'e mal üretmekte çok mahir. Konfeksiyon ve hazır giyim sektörü. Dolayısıyla açılma olduğu zaman da özellikle bildiğiniz gibi hem nakliye sürelerinin uzaması hem konteyner krizindeki çok yüksek maliyetleri eklediğimiz zaman yakından alışveriş yapma bir zorunluluk haline geldi Avrupa Birliği tarafından. Onun için Türkiye burada zaten katma değerinin çoğunu kendi içinde üreten bir sektör olarak hazır giyim çok öne çıkıyor. Burada da en önemli firmalardan birisi Inditex olduğu için genel dünyadaki alımlarını %20 civarında Türkiye'den yapan Inditex'in %25 gibi bir daha bir mal tedariki yaptığını ve kendi alışverişçileri de %20-25 gibi bir artışa sebebiyet verdiğini özellikle gözlemledik. Bu çok sevindirici. Bu sadece Inditex'e özel değil. Avrupa'da bize Türkiye'ye mal yaptıran birçok firmadan çok daha yoğun talepler görüyoruz. Bu yılı da bu sebeple özellikle 2014 yılında rekor miktar dediğimiz 18.7 milyar dolara geçerek bu yıl 19.5 milyar dolar civarında bir ihracatla kapatacağız. Bu yaklaşık %12 ile 15 civarında bir artış olacak ve tarihi rekoru kırmış olacağız. Bu sadece indeksle alakalı değil ama Türkiye'ye gerçekten çok önemli bir teveccüh var. Bunu ben bu yıl eğer gerçekten yerine getirebilirsek önümüzdeki 3-4 yılda bu talebin artarak devam edeceğini görüyorum. Zaten bununla ilgili de yatırım emarelerini bütün sektör yapmaya başladı.
Şimdi 19 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var. Onu konuşacağız Şeref Bey ama şu kısma tekrar gelmek istiyorum. Şimdi İspanya'dan gelen sipariş hacmi, buradaki artış başka hangi ülkelerde yakalanabilir? Burada bir potansiyel var mıdır? Özellikle salgın sürecindeki bunu çok konuştuk. Bazı ülkeler tarafından avantaj yakaladı Türkiye ve bunu başarıyla gerçekleştirdi ama var mıdır böyle konuşacağımız yeni ülkeler, hedefler?
Hedefler var. Türkiye bildiğiniz gibi gerçekten Amerika, en az Avrupa Birliği kadar satın alma yapan Amerika'nın çok önemli bir hedef pazarımız olduğunu hep konuşuyoruz sizlerle. Fakat bu pandemi sebebiyle özellikle yakın pazardan alışveriş yapma zorunluluğu bizi ana pazarımız olan Avrupa Birliği'ni aslında çok daha yoğunlaştırmamızı gerektiriyor. Hep yayınlarda bahsediyorum, tekrar yapmakta fayda var sanıyorum. Avrupa Birliği içerisinde gerçekten çok önemli bir ihracat yapıp ihracatımızın %70'ini Avrupa Birliği'ne yaptığımız halde Avrupa Birliği'nin ithalatı içerisindeki Türkiye'nin payı %7. Yani %93'ünü Avrupa Birliği Çin'den, Bangladeş'ten, Vietnam'dan, Pakistan'dan alıyor veya diğer ülkelerden alıyor. Dolayısıyla gerçekten Avrupa Birliği'nde alacağım çok daha yol var. Yani sadece oradaki alımda %10'a bile çıksak 5 milyar dolarlık daha ihracat yapmamız söz konusu. Gerçekten ama Amerika'da dediğiniz gibi çok önemli bir pazar ve Avrupa Birliği kadar alım yapıyor. Oradaki en önemli sıkıntı belki süreler, belki nakliyeler pahalı olmakla birlikte oradaki asıl büyük sıkıntı gümrük vergileri. Yani hazır giyim sektöründe %35'e yakın ek vergilerle biz ürünleri satabiliyoruz ama orada da hedef pazar olması sebebiyle belki el tekstilinde biraz daha fazla, konfeksiyonda biraz daha az olmak üzere artış devam ediyor. Bildiğiniz gibi Amerika çok uzun zamandır ilk 4-5 içinde bile yokken genel ihracatta ikinci, Avrupa Birliği'ne hazır giyim ihracatında Avrupa Birliği'nde çok ilerideyken orada bile 3'e 4'e girmeye başladı. Gerçekten gelişecek. Artacak ama yine bizim Avrupa Birliği'ne konsantre olmamız lazım. Biraz önce İspanya örneğinde verdiğim gibi sadece İspanya değil, Almanya'da da artış var, Fransa'da da artış var, İtalya'da da artış var ve bu artışlar eğer özellikle bu dönemde gelen siparişleri yapabilirsek ben önümüzdeki 3-4 yıl devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü artık kısa vadeli bütçelerin daha fazla arttığı, pandemi sebebiyle endişelerin sürekli olduğu, bu konteyner krizlerin çok kolay halledilemeyecek olması ve e-ticaret gerçeği aslında çok az adette ve çok fazla ürünü üretmek gibi aslında bizim çok iyi bildiğimiz bir noktaya geldi. Yani artık hızlı koleksiyonlar, çok hızlı teslimatlar çok daha önemli. E-ticaretten de bahsettik. Onun da çok gelişmesiyle e-ticaret hedeflerinin neredeyse 3-4 ayda 5-6 yıllık hedeflere ulaşılması sebebiyle Türkiye gerçekten full paket üreten Avrupa'da alternatifi olmayan bir tedarikçi. Belki biraz Akdeniz çanağında üreticiler var ama onlar da ham maddeyi bizden alıyorlar. Dolayısıyla Türkiye şu an tefsi yatırımları yapar. Gerçekten hazırlıklı bir şekilde Avrupa Birliği talebini karşılayabilirse önümüzdeki 3-4 yıl bu ihracat artışının o makus tarihini yenip 17 milyar dolar artık terk ederek bu sene 19'da başlayıp her yıl artacağını öngörüyorum açıkçası.
Peki. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hazır Giyim Sektör Başkanı Sayın Şeref Hayat. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler, değerlendirmeler için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Hande Hanım.
Teşekkürler efendim ve devam edelim değerli izleyenler. Şimdi ise piyasalar diyeceğiz. Küreseldeki son duruma bakacağız. Philip Capital Dijital Pazarlama Müdürü Gözde Büyük Önder bizlerle birlikte. Hemen detayları, ayrıntıları almak üzere sözü bırakalım.
Merhabalar. Global hisse senedi piyasaları yeni haftaya negatif başladı. Çin sanayi büyümesi beklentinin çok altında kalması hem Asya piyasalarını olumsuz etkiledi hem de global büyüme endişelerini arttırdı. Haziran ayında yıllık bazda %8.3 büyüyen Çin sanayisi, Temmuz ayında geçen yıla göre sadece %6.4 büyüyebildi. Analistlerin beklentisi %7.8'lik büyüme yönündeydi. Covid-19 yayılım hızının yeniden artması, ham madde fiyatlarındaki artış ve tedarik sıkıntıları Çin sanayi büyümesini olumsuz etkileyen faktörlerden. Japonya'daki Nikkei endeksi %1.6, Hang Seng endeksi %0.8 değer kaybetti. Güney Kore borsası bugün tatil nedeniyle kapalıydı. Asya borsalarını gerileten büyüme endişesi Avrupa borsalarını da olumsuz etkiledi. Şirket haberi açısından en önemli haber HSBC'den geldi. Aktif büyüklüğü açısından Avrupa'nın en büyük bankası olan HSBC, Aksa'nın Singapur'daki varlığını 575 milyon dolara satın aldığını açıkladı. Haberin ardından HSBC %0,7, Aksa %0,4 değer kaybetti. Saat 14 itibariyle Almanya endeksi %0,4, İngiltere endeksi ise %0,9 eksideydi. Geçtiğimiz haftayı rekor seviyede kapatan ABD hisse endeks vadelilerin bu sabah hafif ekside olduğunu gördük. Emtia tarafına baktığımızda petrol fiyatlarındaki düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Çin sanayi büyümesinin beklenenden düşük gelmesi petrol fiyatlarının bugün %1'e yakın düşmesine neden oldu. Gün içinde 66,6 dolara kadar gerileyen ham petrol vadelileri saat 2 itibariyle 67 dolardan işlem görüyordu. Temmuz ayında iki kez destek olarak çalışan 65,15 doların aşağı kırılması halinde petrol yeni dipleri oluşturabilir. Son olarak altın fiyatlarına da bakalım. Yatırım kuruluşu UBS bugün yayınladığı raporda küresel toparlanmanın ve doların kuvvetlenmesiyle birlikte altında değer kayıplarının beklendiğini belirtti ve yatırımcılara altın pozisyonlarını kapatmalarını önerdi. Rapor altın vadeli sözleşmelerinde sınırlı da olsa satışlara neden oldu. Aralık vadeli altın ons fiyatı cuma gününe göre %0,2 düşüşle 1775 dolara kadar geriledi. Hatırlamak gerekirse geçtiğimiz Temmuz ayında iki kez 1835 dolar direncini test eden ancak geçemeyen altın fiyatları Ağustos başında açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1815 dolardan 1680 dolara kadar sert bir düşüş yapmıştı. Geçtiğimiz hafta toparlanmaya başlayan altın son iki gündür 1770-1780 dolar aralığında yatay hareket ediyor. Bizim bugün aktaracaklarımız bu kadar Hande Hanım.
Peki Gözde Hanım, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için efendim ve devam edelim. Bir başka yorumda Ahlaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'tan alalım. Tonguç Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederiz, kolay gelsin. Şimdi ilk işlem günündeyiz, borsayla başlayalım. Güne nasıl başladık? Artıyla başlayan bir borsa gördük ki iki ayın zirvesine geldi. 1461 puan. Nasıl değerlendirmek lazım BIST endeksinin performansını? Buyurun.
Yani bir kere bugün tabii hafta aslında biraz yurt dışında böyle yatay, hatta negatif olan borsalar da vardı ama Borsa İstanbul'un ben görebildiğim kadarıyla bankacılık tarafında uzun zamandır aslında biraz da yatay seyreden o sektörün belki son 2-3 haftaki para girişiyle biraz paralel, özellikle teknik olarak da güçlü devam ettiği bir hafta yaşadık gibi gözüküyor. Yani o yükselişe doğru bir hazırlık olduğu bir dönem geçirdik. Ve Garanti Bankası aslında biraz hani hisse bazlı da baktığımızda takip edenler için endeks içinde böyle önden o sektörü de yukarı doğru tetikleyen bir banka görüntüsündeydi. Ve görebildiğim kadarıyla 1200'lerden bankacılığında işte 1300'lerin üstüne gelmiş bir endeksi var. Ve dolayısıyla endeks üzerinden konuşuyorsak yani burada bir güçlü bankacılık performansıyla bugün için konuşursam BIST 100'ü de etkileyen doğal olarak bir endeks görüntüsü hakim. Tabii bunun yanı sıra bazı yan hisselerde de yani bilançoları belki Perşembe günü konsolide tarafta kapatacağız ama ondan önce açıklanan bazı bilanço tarafındaki o olumlu ikinci çeyrek finansal tablolardaki görüntüyle bankacılık sektörüne destek veren sanayi içerisinde de hisseler devam ediyor. Dolayısıyla hem kur sakin aşağı doğru hareket ederken hem de borsanın bu sakin ortamdan biraz daha faydalanarak kendini yukarı doğru taşıması var ki 1465-70 bu seviyeler daha önce aslında eski zirvelerimiz yani 1600'lere yakın zirvelerin öncesinde bir üçlü tepe olarak gözüküyordu. Yani hacim hala o seviyelerde değil ama bankacılığın devam ettirdiği bu ivme bizi diğer hisselerdeki hacmin de yükselmesine doğru götürürse o zaman acaba 1460-65 oraları kırma şansı olabilir mi? Yakın zamanda bunu konuşuyor oluruz diye tahmin ediyorum açıkçası.
Belki Tonguç Bey, şimdi bankacılığın yanı sıra bankacılığın bir tık gerisinde kalan sanayi tarafını değerlendirecek olursak, oradan gelen bilançolar, bir yandan da bu hafta otomotiv sektörüne ilişkin örneklendirecek olursak gelişmeler var. Burada sanayi endeksine yansımasını nasıl takip ediyoruz? Sanayi nasıl değerlendirilir?
Şimdi şöyle, sektörler içerisinde de aslında benim görebildiğim kadarıyla finansal tabloların iyi yansıtan veya şöyle diyelim, çok kafayı da karıştırmadan geçen dönem zayıf kalan, örnek veriyorum petrokimya tarafındaki bazı hisselerle birlikte, ki burada bir toparlanma oluyor. Hatta bazı holdingleri de bunun içine katabiliriz. Yani sanayinin biraz beraber hareket ettiğini düşünürsek. Ama aynı zamanda da güçlü performansına devam eden. Mesela beyaz eşya, otomotiv, bunları hep söylüyoruz aslında gibi sektörler. Aslında baktığımızda işte cam sanayinin de içinde bazı gelişmiş olan, hani baktığımızda böyle bir araya gelmiş olan hisse grupları içerisinde, çok hisse adı üzerinden gitmeye çalışmıyorum ama hani özetlemek için söylersem, yani daha öncesinde salgından pozitif etkilenmiş veya sanayi tarafında güçlü kalmış hisselerin de finansal tablolarında iyileşmenin devam etmesi, demir çeliği de bunun içine dahil edebilirsiniz. Dolayısıyla o yükselişin kendi sektörleri içerisinde zaman zaman ayrışarak devam etmesine neden oluyor. Yani aslında bankacılık çarpanları düşük, toparlanmaya ihtiyaç duyan, fırsat bekleyen bir sektör. Ama sanayi tarafa baktığımızda hala geçen seneki salgın sonrası performansına devam eden, hatta bazı hisse senetlerinde birinci çeyreğe göre veya geçen senenin ikinci çeyreğine göre bile çok daha iyimser bir tarafta kalabilen bir endeks gözüküyor. Dolayısıyla hani bankacılıkta sanayi endeks tarafındaki marj biraz belki bankacılık lehine kapanmaya doğru giderken, sanayi tarafta da o aşağı inmeyi görmüyoruz. Bir belli bir noktada kalıyor. Sektör içindeki hisseleri de biraz önce işte değerlendirdiğimiz şekilde güçlü duruşlarıyla, eğer bankacılık tarafı yaklaşmaya devam ederse sanayi tarafa, işte o zaman o aradaki marjın belki kapanması biraz daha daralarak devam edebilir. Dolayısıyla bir tarafta iyi bir şeyi olan, pozisyonu olan, beklentisi olan sanayi endeks ve devam eden bir sanayi endeks var. Diğer tarafta ise onu yakalamak için geride kalan bir bankacılığın çabasını görüyoruz endeks içerisinde.
Çok kısa şunu da sormak istiyorum. Dakikalar öncesinde Başkan Erdoğan'ın sözlerinde vardı. Yabancı kuruluşların Türkiye'ye olan ilgisi, Türk piyasalarına olan ilgisi devam ediyor diye. Bu noktada turizmdeki canlanmadan bahsedildi ki hafta içi de takip ettik. Fitch'in yorumu vardı Türkiye'ye ilişkin. Buradaki beklentilerle birlikte, gelişmelerle birlikte piyasa tarafına yansımasını nasıl değerlendirmek lazım Tonguç Bey?
Şimdi şunu biz görüyoruz. Özellikle bayram sonrasında her işte Merkez Bankası Perşembe günleri öğleden sonra bir önceki haftanın yurt dışından Türkiye'ye olan talebi gösteren açıklamaları var. Yani paylaşımları var. Burada son 3 hafta içerisinde, bayram haftası da dahil olduğu haftayı katarsak, aşağı yukarı işte bir 600-700 milyon dolarlık İç borçlanma senetleri başta olmak üzere hisse senetlerine ve repo piyasasına bir giriş var. Şimdi burada bu tabii ki daha önceki para çıkışlarının bir kısmının geri geldiğini, bu bankacılık sektörü içinde ve bazı ana hisse senetlerinde bu para girişinin olduğunu görüyoruz. Ha, bu neden kaynaklı olabilir? Evet, Merkez Bankası'nın politikalarındaki belki istikrar diyebiliriz. Türkiye'nin hisse senedi piyasasındaki o bir fırsatı değerlendirme yönünde, şimdi yurt dışında birçok gün yeni zirvelerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu hava bozulmazsa, biraz önce 1460'lar geçilir mi diye konuşmuştuk. İşte para girişi devam ettiği sürece, bankacılık önderliğinde özellikle bu ilginin, alakanın artarak devam ettiğini görebiliriz. Herhangi bir kesintiye uğratabilecek yeni bir gelişme olmazsa, o açıdan para girişi Borsa İstanbul'u yukarı doğru tetikleyen, hatta kuru da 8.57'nin altında tutup aşağı doğru ivmelendiren, şu an için bence en önemli gelişme olarak ben de değerlendirebilirim açıkçası.
Peki piyasaların bir yandan da gözü kulağı Jackson Hole'da. Bu noktada oradan gelecek mesajlar nedir? Şimdi Fed başkanlarının da açıklamaları vardı. Burada varlık alımlarında azaltma en geç 3 ay içinde başlaması ve alımların 2022 yılı ortasına kadar bitirilmesine destek verdiklerini söylediler. Bu noktada gelebilecek mesajlar var mıdır buna ilişkin Powell'dan, Jackson Hole'dan?
Evet, yani şöyle daha önceki tarihsel sürecinde işte 26-28 Ağustos arasında bu toplantının yapacağını düşünürseniz birçok önemli açıklamanın geldiği bir toplantı olmasından dolayı aslında biraz da bu toplantıya bir beklenti yaratılıyor. Bir de kritik bir dönemdeyiz tabii ki. Yani güçlü bir istihdam verisi bir önceki haftadan önceki Cuma günü gördük. Geçen hafta hala yüksek seyreden bir enflasyon beklentisiyle devam ettik. Ama bunlar olurken Cuma günü de yani haftayı kapatırken geçen hafta bu Michigan Üniversitesi'nin yaptığı güven endeksi tarafında da bir belki salgının son durumu kaynaklı bir 11 puanlık o güven endeksinde bir düşüş gördük ki küresel anlamda doların Amerikan faizlerinin aşağı doğru gelmesinin ana başlığı da buydu. Dolayısıyla bu Jackson Hole'a kadar olacak gelişmeler, veri akışı, haber akışı eğer dolar lehine diyelim ya da Amerikan ekonomisi lehine devam ederse o zaman en azından bir takvim açıklama yönünde bir irade beyan edebilirler. Yani az da olsa bir varlık alımlarını belki yeni yılla birlikte azaltma noktası da bir başlangıç olabilir. Olmasa bile benim tahminim 21-22 Eylül'deki FED toplantısında özellikle 22 Eylül günü yapılan açıklamalar içerisinde bunun az da olsa gerçekleşebileceği yönde. Dolayısıyla geçen hafta Cuma günkü veri aslında çok önemli bir veri olmamasına rağmen güven endeksinde bu salgın etkisi görünmesiyle birlikte biraz kafaları karıştırsa da büyümenin, istihdamın Amerika'da hala güçlü seyrettiğini görüyoruz. İşte Fed hangisini baz alacak? Yani bir güvendeki o bozulmayı mı biraz daha takip etmek isteyecek yoksa güçlü istihdam ve büyüme verilerini mi? İşte onu
Evet.
aslında Jackson Hole'da göreceğiz. Ama bundan önce çarşamba akşamı tutanaklarda büyük
Evet.
ihtimal Fed üyelerinin ana görüşünü de biz bu veri öncesinde nasıl şekillendiğini değerlendirmiş olacağız.
Peki Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Ve efendim paranın yönünü bugünlük burada noktalıyoruz.
Podcast dinle.